Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vel akibetu lil muttakin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Yaptığı her şeyi mükemmel yapmak Allah'ın özelliğidir. Mutlu sonuç kendini yanlışlardan koruyanların hakkıdır. Arkasından gidilecek ve örnek alınacak olan da Allahü Teala'nın bütün nebileri ve şimdi de son nebisi olan Muhammed Aleyhisselam'dır. Uyumamız gereken onun dediği kitaptır. Şimdi bugün onun getirdiği kitap olan Kur'an-ı Kerim'deki iman esaslarından meleklere iman konusu üzerinde duracağız. Melek nedir? Nasıl bir varlıktır? Neden meleklere inanıyoruz? Kur'an-ı Kerim'de meleklere imanla ilgili ayetler var. Biliyorsunuz, yatsı namazlarından sonra Amener Resul'ün okunması adet haline getirilmiştir. İşte orada şu ayeti okuruz. Âmener Rasûlü bimâ unzile ileyhi min Rabbi. Bu Rasûl, Allah'ın Rasûlü, Rabbinden kendine indirilene inandı. Tabi nasıl inandı, neden inandı, onu inşallah diğer ayetlerde göreceğiz. Çünkü ilk önce ona inanması gerekiyor. Vel mu'minun, müminler de inandılar. Küllün âmene billah. Müminler de, Muhammed Aleyhisselam da Allah'a inanıp güvendiler. Güvenirler. Ondan sonra ve melaiketi meleklere ve kütübi ve rusuli. Kitaplarına ve rasullerine, diğer rasullere de. Peki şimdi meleklere inanıp güvenmek ne demektir? Nasıl inanıp güvenebiliyoruz? Ya da Muhammed Aleyhisselam nasıl oluyor da kendisine indirilen inana kitabın Allah'ın kitabı olduğuna inanıp güvenebiliyor? Bunlar tabii çok önemli bir şey. Daha önce görmüştük, kitaplara bizim inanmamız kolay. Ne diyor Allahü Teala? Diyor ki tamam, eğer herhangi bir şüpheniz varsa Bakara suresinin 23. ayetinde diyor, وَاِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّنْ نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا, kulumuz Muhammed'i indirdiğimiz bu kitap hakkında bir şüpheniz varsa, فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ misli, onun surelerinden bir tane dengini alın getirin. Hadi. Herkes bilir ki Allah'ın yarattığını bir insanın yapması imkansızdır. Ona benzer şeyler yaparsınız ama aynısını asla yapamazsınız. Onun mislini yapamazsınız. Mislini yapmadığınız zaman onun Allah'ın ayeti olduğunu anlarsınız. Tamam. Biz öyle de bu ayeti bize tebliğden önce Muhammed Aleyhisselam acaba nasıl bunu anladı? Nasıl inandı? Ya da bütün nebiler nasıl inanıyor? O da çok önemli ama ondan önce bu inancın ne kadar önemli olduğunu gösteren Nisa 136. ayeti de okuyalım. Allahü Teala diyor ki burada, يَا وَالَّذ۪ينَ اَمَنُوا, ey inanıp güvenenler! Müminler, aminu billah, Allah'a güvenin. Tamam, Allah'a güveneyim de elimde bir gerekçe olmuyor. Yani bir tamam, bu söz Allah'ın sözü mü acaba, değil mi? Onlar işte onu şeyden, az önce söylediğimiz gibi tespit etmemiz mümkün. Her insan kendi bilgi ölçüsü çerçevesinde bu tespiti yapar. Ve Resulihi, Allah'ın elçisine de güvenin. Peki bu kişi Allah'ın elçisi mi? Nereden bileceğim? Getirdiğini Allah'tan başkası söyleyemiyorsa mecburen elçisi olur. Az önceki ayette okuduğumuz gibi. Hadi bir dengini getiremiyorsanız o zaman bunu getiren kesinlikle Allah'ın elçisi olur. وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ ve Resul'ün indirdiği kitaba inanın. وَالْكِتَابِ الَّذِي اَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ bundan önce indirdiği kitaplara da inanın. Ondan sonra diyor ki وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللّٰهِ kim Allah'ı görmezden gelir. Yani Allah'ı her işine karıştırmaz. Olur. Yani Allah'ın bir tek emrini bile görmezden geldiğiniz zaman tamam. O yeter. Allah'ın diyelim Kur'an-ı Kerim'de 1000 tane emri var. 999'unu yapıyorsun. Birisi hesabınıza gelmiyor. İblis gibi olmanız için o kâfi. O teslimiyeti engeller. Ve kütübihi kitaplarını görmezden gelir. Ve rusulihi elçilerinin herhangi bir tanesini diyelim. Hepsinde birisine inanır, birisine inanmayabilir. Ve yevmil ahir ahiret günü konusunda da orada olacaklar konusunda da inancı ve güveni olmazsa fakat dalle dalalen ba'ida çok derin bir sapıklığın içerisine girmiş olur. O zaman meleklere inanmamak büyük bir sapıklıkmış. Şimdi Allahü Teala meleklerle ilgili olarak bize birçok bilgiler veriyor. Mesela Fatır suresinde en başta diyor ki Elhamdülillahillezî Elhamdülillahi fâtiris semâvâti vel ard. Gökleri ve yeri bölünme kanununa göre yaratan Allah. Yaptığı her şeyi güzel yapandır. Yani yaptığı her şeyi mükemmel yapmak, gökleri ve yeri yaratma kanununa göre yaratan Allah'ın Allah'a özeldir. Câilil melâiketi rusûlâ. Melekleri de elçiler yapar. Meleklere görevler verir. Onu inşallah daha sonra arkadaşlarımız anlatacak. Elçiler yapar. Ve gönderir. Mesela işte Kadir gecesinde inen meleklerden çok sayıda melek iner. Muhammed Aleyhisselam'a o gece inen meleklerden bir tanesi Cebrail Aleyhisselam. Muhammed Aleyhisselam'a o gece Kur'an-ı Kerim'i getirmeye başlamıştır. Çünkü asıl görevlendirme o zaman olur. Şimdi bizim açımızdan melekler tabii önemli, son derece önemli. İlgili ayetleri göreceğiz ama en önce âmener Resulü dedi Allah-u Teala. Bu Resul inandı. Bima unzile ileyhimir Rabbi. Rabbinden kendisine indirilene. Peki Muhammed Aleyhisselam nasıl inanıyor? Mesela bakıyoruz ki Allahü Teala Musa Aleyhisselam'a bir ağacın arkasından sesleniyor. Ben Allah'ım diyor. Güzel de bir başkası da oradan seslenebilir. Bizi kandırabilir değil mi? Ben Allah'ım diyebilir. O zaman ne diyor? At DNA'ni diyor. Zaten Musa Aleyhisselam elinde DNA'yı var. Ondan şey yapıyor. Sen ne yapıyorsun bu DNA'yla? İşte bu şey, koyunlarımı güdüyorum. Onlara bir takım ağaçlardan bir şeyler koparıyorum. Tamam yani sürekli kullandığın değnek. Ya at bakayım. Atınca birden yılana dönüşüyor. Korku. Korkma diyor. Al bakayım elini alıyor. Bakıyor eski haline. O zaman bunu sıradan biri yapamaz. Ne oluyor? Artık kendisinde bir kanaat oluşmaya var. Peki elini koluna sok, koyununa sok, sokuyor. Esmer. Çıkarıyor. pürüzsüz, bembeyaz. Tekrar sok eski hal. Ha, o zaman demek ki benimle konuşan Allah. Yani biz de her şeyi böyle aklımızı çok iyi kullanmak zorundayız. Yoksa bizim dindarlığımızı istismar edenler çıkar. Peki Muhammed Aleyhisselam ve bütün nebiler kendilerine gelen o vahyin Allah'tan geldiğini nereden biliyorlar? Onu bizim bu Farsça dilimiz, Farsça sistemimizin yöneticisi olan Feyzullah kardeşimizden dinleyelim. Evet.
Evet, hocamızın da belirttiği üzere yani melekler iman etmemiz Kur'an-ı Kerim'de isteniliyor. Aynı şekilde kitaplara da iman etmemiz isteniliyor. Biz şimdi Kur'an-ı Kerim'i gördüğümüzde Allah'ın kitap olduğunu kolayca anlayabiliyoruz ama bu kitap yani bize nasıl ulaştırıldı? Allah elçilerine bu kitabı nasıl ulaştı? Elçileri bize zaten tebliğ etti. İşte onu anlayabilmemiz için önce ben şeyi okumak istedim. Şura suresi 51. ayetinde şöyle buyuruyor. Estaizu le ve ma kana li basharin en yukallimahu Allahu illa vahyen au min wara'i hijabin au yursila rasulan fe yuhya bi iznihi ma yasha. Allah bir insanla ilham yoluyla perde arkasında veya tercih ettiği şeyi kendi izniyle içine fısıldasın diye elçi gönderme dışında bir yolla konuşmaz. Yüce olan ve doğru kararla veren odur. Aynı şekilde peki şimdi burada au yursila rasulan ya bir elçi göndererek bu elçinin melek olduğunu nereden biliyoruz? Bunu da şimdi Bakara suresi 285. yok Bakara suresi değil. Nisa suresi. Ve innehu letenzilu rabbil alemin nezele bihir ruhul emin ala kalbike litekune minel munzirin. Bu Şura suresi 192-194. ayetler olacakmış. Ben yanlış yaptım. O Kur'an elbette alimlerin Rabbi tarafından indirilmiştir. Onu güvenilir ruh Cebrail indirmiştir. Senin kalbine indirmiştir ki uyarıcılardan olasın diye. Yani bu ayette de bu Şura suresi 51. ayette geçen Resul'ün melek olduğunu apaçık belli ediyor. Aynı şekilde Cin suresinin 26-28. ayetlerinde de
İstersen o Cin suresine geçmeden tamam. Nisa suresinin 166. ayetinde Allah-u Teala diyor ki orada bütün nebilere yaptığı vahiyleri anlattıktan sonra Muhammed Aleyhisselam'la ilgili olarak diyor ki Lakinillahu yeşhedü bima enzele ileyk. Ya bu insanlar işte önceki işte Yahudiler, Hristiyanlar onlardan da anlatıyor. Her şeyi anlatırsın, gösterirsin. Bu insanlar inanmayabilir ama Allah şahit. Sana indirdiğini kendi ilmiyle indirmiştir. Tamam Allah şahit amenna. Başka? Vel melaiketu melekler de şahittir. Peki melekler o şeyin Allah'ın bilgisiyle indirildiğine nasıl şahit oluyorlar? İşte o zaman bakıyoruz ki şey var işte Allah-u Teala biraz sonra onu Yahya'dan dinleyeceğiz. Kadir gecesinde bütün meleklere görev veriyor. Her bir melek başkasına verilen görevden haberdar oluyor. İşte Cebrail Aleyhisselam da Muhammed Aleyhisselam'a Kur'an-ı Kerim indirmekle görevlendiriliyor. Ama sadece bu mu? Meleklerin şahitliği nasıl oluyor? Onu Cin suresindeki ayetlerden dinleyelim. Evet.
Ayet şöyle. Estağfirullah. Alimul gaybi fe la yuzhiru ala gaybihi ahada illa men irtaza min rasulin fe innehu yesluku beyne yedeyhi ve min halfihi rasada liya'leme en kad eblegu risalati rabbihim ve ahata bima ledeyhim ve ahsa kulle şeyin adada. Bütün gizli bilgileri gaybi bilen odur. O gaybi kimseye açmaz. Uygun bulduğu bir elçi olursa başka, onun da önüne ve arkasına gözcüler diker. O elçi bilsin ki Rabbi tarafından gönderilenleri melekler ona tam olarak ulaştırmıştır. O da onlarda olanın hepsini almış ve her şeyi tek tek kavramıştır. Yani bu ayette yani şey oluyor yani Resulullah'a gelen vahyin yani bilginin Allah tarafından olduğunu kesin olarak bilmesi için onun bütün yani çevresel etkilerden koruma altına alıyor melekler aracılığıyla. Ondan sonra Resulullah kendisine gelen bilginin kesin olarak Allah tarafından olduğuna emin olduğunu gösteriyor bu ayette. Yani.
Yani şimdi şöyle bir düşünelim. Şimdi Allahü Teala diyor ki burada, Allah gaybını kimseye açmaz. Yani o gizli bilgileri. Ancak razı olduğu Resul hariç. Mesela Kur'an-ı Kerim bize gelmeden önce Mekke'de yani kimse bilmiyordu ki Kur'an'daki ayetleri. Peki razı olduğu Resul hariç diyor. Peki o Resul, mesela şeyi düşünün, ilk vahiy geldiğini düşünün. Hira mağarasında Muhammed Aleyhisselam duruyor. Şimdi Cebrail Aleyhisselam geldi, onunla ilgili ayetler var ama bu Cebrail dediğimiz belki bir başka şey de olabilir, yani bir şeytan da olabilir. Çünkü şeytan doğru yolun üstünde oturan bir varlıktır. Vesvese getirir, ben de ilahım der, işte Allah'tan getirdim der, seni kandırabilir. Şimdi Allahü Teala diyor ki orada, o vahiy geldiği zaman, Allah yestüküm beyni yedeyhim min halfi rasada. O Nebi'nin tüm çevresini korumalarla kuşatır. Yani melekler orada gelir, geniş bir koruma çemberi kurarlar, Nebi de onu görür. Aa, yani böyle bir şey burada olamaz ki yani. Herhangi bir vesvese gelemiyor ona tabii. Gayet sakin, huzur içerisinde bir ortam. İşte o ortamda buna vahiy geliyor. Allah niye böyle yapıyor? Liyaleme. O Nebi bilsin ki en kad eblegu risalati Rabbim. Bu gelen melekler. Büyük bir ekip. Allah'ın mesajlarını iletmişlerdir. Tamam. Hadi diyelim ki geldi korumalarla bir zarf uzattı size. İşte bu Allah tarafından geldi. Güzel. Ama onun içeriğini de bilmek lazım. Sadece öyle değil ki. Şimdi Allahü Teala bu asıl onların başında olan Cebrail Aleyhisselam, asıl mesajı getiren o. Ama öbürleri de büyük bir koruma çemberi oluşturuyor. Şimdi Allahü Teala Muhammed Aleyhisselam'a Cebrail'in bunu öğrettiğini de söylüyor. Allemehu şedidul kuvva diyor. Cin suresinin şeyde, Necim suresinde. Peki nasıl oluyor? Ve ehata bimâ ledeyhim. Önce alıyor, ha tamam Allah'tan gelmiştir. Başka olmaz yani, bu mümkün değil bir başkasının böyle bir ortam oluşturması. Onu görüyor o. Biz göremiyoruz ama. Peki getirdiklerini iyice kavraması gerekiyor. Onun için yeterli zamana ihtiyacı var. Aa, bunun içeriği böyle. İçeriği böyle ama acaba bu gelen ayetlerin ilişkili olduğu ayetler hangisi? Bu ayet nasıl olacak? Hangi sureye yerleşecek? Bu ayet hangi ayetlerle ilgili? Hangi ayeti açıklamak için gelmiş? Ya da açıklama tamamlanmış mı? Daha açıklama gelecek mi, gelmeyecek mi? Çok ayrıntılı bilgiye ihtiyacı var. Çünkü halkın huzuruna çıktığı zaman onlara bir şeyler anlatması lazım. Onun için ve ahsa kulle şeyin adede. Her şeyi böyle tek tek kafasına yerleştirmesi için. Vahiy bu şekilde geliyor. Yani Cebrail Aleyhisselam tek başına getirmiyor. Büyük bir koruma ordusuyla beraber geliyor. Çevresini kuşatıyor. O Nebi çok emin oluyor artık. Bu başka şekilde olamaz. Çünkü en küçük bir huzursuzluk şey yok. Bir şeytan vesvesesi olma ihtimali yok. Ondan sonra geliyor, anlıyor. Anladığı zaman bu zaten sıradan bir insanın söyleyeceği bir söz değil. Burada bir vesvese olmasına ihtimal yok. İyice kavruyor. Doğru. Ondan sonra ayetlerin bağlantılarını da öğreniyor. Şimdi bu bir eğitim değil mi? Sadece vahyin gelmesi değil, değil mi? Bir de o Nebi'nin eğitilmesi. Bu Muhammed Aleyhisselam'a mahsus değil. Adem Aleyhisselam'dan beri bütün Nebilere gelen vahiy böyle. Çünkü o az önce Feyzullah'ın okuduğu ayetlerde min Rasul diyerek, yani illa men irteda min Rasul diyerek bütün Rasullerin aynı olduğunu ki biliyorsunuz derslerimizde çok anlatırız. Tüm nebiler Resul'dür. Allah bütün nebilere kitap indirdiğini söylemiştir. Bu o kitapları iman konusunda onunla ilgili bütün ayetleri anlattık burada. Her nebi kendine indirilen kitabı tebliğ ile görevli olduğu için aynı zamanda Resul'dür. İşte hepsine gelen vahiy bu şekilde. Önce onun inanması lazım. İşte amener Resul o şekilde ortaya çıkıyor. Evet. Devam edebilirsin.
Tamam.
Bitti mi?
Evet.
Ha. Bize de şey yapılır. O Şura suresinin kaçıncı ayet? 52 miydi?
51
hocam. 51. Şimdi Şura suresinde de melekler bize de gelir. Yani hepimizin yanında şu anda hani göremiyoruz. Görebilsek burası, burada insan sayısının birkaç katı melek vardır şu anda. O nasıl oluyor? Şimdi biz bazen mesela diyor ki Allahü Teala şeyde ve mâ kâne li beşerin. Şura 42'nin sure miydi? 51. sure miydi? 42. 42. sure. Sure numarası olarak 51. ayeti. Ve mâ kâne li beşerin. Beşer hepimiz değil mi? Bak burada meleklerden bahsetmiyor Allah. Beşer derken bizden bahsediyor. Meleklerle nasıl konuştuğundan anlatmıyor. Ve malikânel beşer en yükellimehullah. Herhangi bir beşerle Allah'ın konuşması söz konusu olamaz. İlla vahyen sadece vahiy suretinde olur. Bizim içimize doğar bir şey. Ya da gelen melek bizim kulağımıza bir şey fısıldar. Etrafımızda melekler var ya, Allah o melekleri görevlendiriyor. Elçi olarak. O elçiler çok çeşitli görevlerle gelir. Bazen bir yere gidersiniz, hiç canım istemiyor, gitmek istemiyor. Gitme, bakarsınız ki iyi ki gitmemiş. İşte o sizi ondan engeller. Yolda yürürken bir bakarsınız önünde bir çukur. Sizi orada o uyarmış olur. Bir yerde şey yaparsınız, içinize bir şey doğar, hemen söylersiniz, bakarsınız müthiş bir açılım oldu. Bu herkes de olabilir. İyi bir şey yaparsınız, onun için içinizde onun huzurunu duyarsınız, bu Allah'ın ilhamıdır. Kötü bir şey yapar, rahatsızlık duyarsınız, bu da Allah'ın bir başka şeyidir. O kötü şeyden dönüş yapmanıza, iyi şeye devam etmenize fırsat vermiş olur Allah-u Teala. Peki ev min verai hicab ya da bir perde arkasından, o da rüyada olabilir, başka şekillerde olabilir. İşte mesela Musa Aleyhisselam'la konuşması ağacın arkasından olmuştur. Ev yursile rasulen ya da bir elçi gönderir. İşte o elçi sadece feyuhiye yani Muhammed şey Allah'ın rasullerine gönderilir. Nasıl gönderildiğinde Feyzullah'ın okuduğu ayetlerden gördük. Cin suresinin son ayetleri. İşte onlar da o gelen elçilerde tam bir koruma şeyle, mesela bizim yanımızdaki şeyler de öyle değil. Bize melek de gelebilir, şeytan da gelebilir. İçimize doğan şey vesvese, şeytan vesvesesi de olabilir. Meleğin şey ilhamı da olabilir. Dolayısıyla biz içimize doğan her şeyi hemen kabul edemeyiz. Mutlaka bir süzgeçten geçirmek zorundayız. Doğru mudur, değil midir diye. Yani bildiğimiz doğrularla karşılaştırmamız lazım. Ki burada eğer Kur'an-ı Kerim'in ayetleri biliyorsak Kur'an'la karşılaştırmamız gerekir. Ama bakın Allah'ın nebisi öyle bir ortamda vahiy alıyor ki herhangi bir şekilde şüphelenme ihtimali yok. O görüyor. Bizim görmediğimiz şekilde görüyor onları. Peki şimdi bu meleklerin görevleri nelerdir? Onu da Yahya'dan dinleyelim. Evet.
Melekler gerçek şahsiyetlerdir. Allah Teala'nın çeşitli görevlerini yerine getirmeleri için yaratılmış, görünmeyen varlıklardır bunlar. Adem ve İblis kıssasını hatırlarsa Kur'an-ı Kerim'in hani 7 farklı suresinde anlatılıyor. Orada daha henüz Adem Aleyhisselam yaratılmadan önce bunların yaratılmış oldukları ve Cenab-ı Hak'la konuştukları anlatılır. Yani Cenab-ı Hak bir tarafta, onlar bir tarafta, Allah emir veriyor onlara falan bir konuşuyorlar. Dolayısıyla bu onların bir defa gerçek varlıklar olduğunu gösteriyor. Bunu niye söylüyorum? Hani son zamanlarda Görebilirsiniz belki internet ortamında falan. Ya melek diye bir varlık aslında yok. Melek, meleke, kudret demektir. Bunlar Allah'ın çeşitli kudretlerinin yansımalarıdır. Yoksa gerçek anlamda melek falan yok diyenler var. Çeşitli şeylerle. Böyle dediğiniz zaman ne olur? Böyle dediğiniz zaman bakın öncelikle Allah'ın nebilerine gelen vahide çok derin bir gedik açmış olursunuz. Eğer melek diye gerçek bir varlığı ortadan kaldırırsanız vahyi nasıl açıklayacaksınız? Ve nasıl açıklıyorlar bu görüşte olanlar? Diyorlar ki Allah Resulünün nebisinin kalbine böyle bir meleke yerleştiriyor. O da çeşitli olaylar karşısında Allah'ın kendisine yüklediği bu melekeyi kullanarak onları kalıba döküyor ve vahiy oluşuyor. İşte Kur'an böyle oluşmuş. Yani Muhammed Aleyhisselam Mekke'de ve Medine'de 23 yıl boyunca işte yani risaletle görevlendirildikten sonra bir olayla karşılaşıyor. Allah'ın daha önce kendi kalbine yerleştirdiği o melekeyi kullanarak yorumunu yapıyor ve onun adı oluyor Kur'an-ı Kerim. Bakın böyle açıklıyorlar. Bu ne oluyor? İşte gördüğümüz gibi halbuki Kur'an-ı Kerim nasıl vahyedildi? İşte Cin suresinde anlatıldı değil mi? Bir melekler ordusu şeklinde. O melekler hani dışarıdan hiçbir şekilde içeriye hani bir şey sokuşturulamayacak derecede sağlam bir koruma çemberi oluşturuyorlar. Ve Allah'ın Resulü o meleklerin kendisine vahyi böyle motamot kelimesi kelimesine Allah'tan geldiği şekliyle kendisine ulaştırıldığına kanaat getiriyor,
Bağlantıları.
öğreniyor, içeriği hakkında bilgi sahibi oluyor ve bu Kur'an-ı Kerim Allah'ın o melekler vasıtasıyla Resulüne ulaştırmasıyla meydana gelmiş bir kitap oluyor. Resulün kendi kalbine doğanları kalıba dökmesiyle falan değil. Nasıl Allah'ın göndermesiyle nasıl geldiyse motamot. Fatiha'sından Nas'ına kadar Allah nasıl söylemişse kelimesi kelimesine, harfi harfine aynı. Ama bu melek faktörünü devreden çıkardığınız zaman ne oluyor? İşte kitap Resul'ün kendi içine doğan şeyleri kalıba dökmesiyle oluşmuş bir kitaba dönüşüyor. Vahiy denilen şeyi ortadan kaldırıyorsunuz. Melek yok, vahiy yok. Yarın öbür gün kitap yok.
Yok zaten
Buraya varmak
yarın öbür gün
zorundalar.
değil. Onlar kitap yok
Tamam
diyemedikleri
ya
için
bu
öyle
onun bir şeyi,
söylüyorlar.
basamağını oluşturuyor. Buraya gelebilmeniz için sizin önce ilk dedim, biraz önce demiştim ya, ilk şey gedik melekleri ortadan kaldırarak açılıyor. Önce size melek yok canım, gerçek varlık değil, şöyle böyle diyerek oradan bir kapıyı açıyorlar. Ondan sonra kitabın oluşması ile ilgili değişik şeyler söylüyorlar. Vahiy yara alıyor, melek yara alıyor, kitap yara alıyor, nebi yara alıyor. Ne kaldı iman esaslarından geriye?
Zaten kitap da yok diyorlar,
Değil
hitap
mi?
diyorlar değil mi?
Artık sizi büyük bir çıkmaza sürüklüyorlar. O yüzden bir Müslümanın bu tür şeylere kesinlikle kanmaması gerekir. Kur'an-ı Kerim'de çok açık ve nettir. İçinde melek, melaike geçen ayetleri okuyun. Tamamının gerçek birer varlıklar olduğunu, onların da Allah'ın emir ve yasaklarından mesul varlıklar olduklarını ki biraz sonra görülecek. Ve Allah'ın bir takım emirlerini yerine getirmek üzere görevlendirilmiş varlıklar ama gerçek varlıklar olduğunu ayan beyan net bir şekilde görebileceksiniz. Her Müslüman bunu çok rahatlıkla görebilir. Peki Allah ne tür bilgiler veriyor bize bu gerçek varlıklar olan meleklerle alakalı olarak? Birinci ayet, hani herkesin bildiği ayetten başlayarak giriş yapalım. Kadir suresi, hocam da zaten biraz önce bahsetti. Hatırlayın, 97. sure. Hani Kadir gecesinde olup bitenleri Allah Teala bize anlatırken 4. ayetinde buyuruyor ki Estağfirullah. Tenezzelül melaiketu ve ruhu fiha. Hani o gece ne oluyor? O gece melekler yanlarında Allah'ın kendilerine yüklediği, verdiği görevlerle birlikte o gece iner de inerler. Yani kime ne kadar görev verildiyse o kadar melek yeryüzüne dağılıyorlar. Min külli emrin. Bakın her bir konuda Allah onlara ne emir vermişse onları icra etmek, yerine getirmek üzere yeryüzüne geliyorlar bunlar. Ne görev verdiyse Allah. Neler olduğunu biraz sonra görmeye çalışacağız. Benzer bu ayetleri okurken hani bu ayetin açıklaması olan Duhan suresi 1 ve 6. ayetler var. Orada 6 ayet peş peşe Allah yine o gecede, yani Kadir gecesinde, o mübarek gecede neler olup bittiğini anlatırken buyuruyor ki hani Hamim vel Kitabil Mubin, hani bu Hamim biliyorsunuz hurufu mukatta dikkat çekmek için kullanılıyor. Bu apaçık kitabı yemin olsun. İnna enzelnahu fi leyletin mübareke. Biz onu bereketli mübarek bir gecede indirdik. İnna künnâ münzirîn. Biz insanlara uyarılarda bulunuyoruz bu kitap sayesinde. Ondan sonra şeyi tam Arapçasıyla okuyayım ki bir yanlış da yapmış olmayayım. Hangi? Duhan suresi 44. sure. Hemen şuradan açayım. Fîhâ yufragu küllü emrin hakîm. O gece ne oluyor Kadir gecesinde? Allah tarafından karara bağlanmış her hikmetli iş ayrılıyor. Yani şunlar olacak, bunlar olacak diye taksim ediliyor. Emran min indina. Kendi katımıza, yani Allah'ın karara bağladığı her iş. İnna künna mursilin, ve o işte görevli elçi olan meleklere gönderiliyor ve Allah diyor ki biz onları bu emirleri icra etmesi için o gece yollarız elçi olarak. Rahmeten min rabbik innehu huvessemi'ul alim. Onlar Allah'tan, yani Rablerinden bir iyilik olarak, bir ikram olarak gönderilirler. Allah her şeyi dinler ve her şeyi bilir. Bakın, melekler Allah'ın kendilerine her konuda, yani neyse artık içerikleri, al bunu, şunu yap, şunu şuraya ulaştır, bunu böyle yap diye görevlendirdiği, elçi olarak kullanılan varlıklar. Peki ne tür işler icra ediyor bu melekler? Bazıları direkt olarak bizimle alakalı. Bizi, her birimizi yakından ilgilendiren şeyler. Bazıları bir bütün olarak bütün müminleri ilgilendiren, bazıları tüm insanlığı ilgilendiren şeyler. Bunlardan da birkaç ayet okuyacak olursam, şu yine en çok bilinen ayetle bu ikinci başlığa geçeyim. Cuma günleri hutbede imamlar tarafından, hatipler tarafından okunan o bir ayet. İnnallâhe ve melâiketehu yusallûne alennebî. Hatırladık değil mi? Ahzab suresinin 56. ayeti. 33. sure 56. ayet. Cenab-ı Hak burada ne buyuruyor? Allah ve melekleri, Allah ve melekleri ne yaparlar? Yusallûne alennebî. Bu nebiye destek verirler. Allah da destek veriyor. Melekleri de destek veriyor. Ya zaten sırf bu ayet bile olsa meleklerin gerçek varlık olduklarının en büyük delili olurdu. Allah ayrı, melekleri ayrı. Meleği kudret bilmem ne falan diye açıklayacak olursanız, insanın kendisinde var olan kudreti kime neyi destek verecek? Bende var olan veya falanca da var olan bir kudret Nebiye Muhammed Aleyhisselam'ı nasıl destek verecek? İpe sapa gelmez şeyler. Yani her ayette çürüyor ama mecbur değinmekte zorunda kalıyoruz işte. Allah da melekler de bu nebiye destek veriyorlar ve Allah devamında ne diyor? Bu böyle ama ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, sallu aleyhi, siz de destek vereceksiniz ama bu nebiye. Onlar yapıyor ama müminler olarak sizler de aynı desteği ona vereceksiniz. Burada meleklerin bir görevinin nebiye destek vermek olduğunu görüyor muyuz açık bir şekilde? O zaman der miyiz ki ya o nebi olduğu içindir, tabii ki ona destek verecek. Aynı destek bize olur mu? Olur mu? Aynı sureden birkaç ayet geriye gelirsek 43. ayete, Azab suresinde şununla karşılaşırız. Allah buyuruyor ki orada da huvellezî, o Allah ki yusallî aleyküm, sizlere destek verir. Yani demek ki sadece nebiye değil, Allah bizlere de destek veriyor. Peki ve melâiketuhu, ve melekleri de destek verir. Yani 56. ayete Allah ve melekleri nebiye destek veriyorlardı. 43. ayette Allah ve melekleri bize de destek veriyorlarmış demek ki. O zaman yeter ki mümin olalım.
Bir soru sorayım da cevabını ver. Senden önce şimdi bu dinleyenlere sorayım. Az önce okuduğun ayet vardı ya, bir de okur musun? İnnallâhe ve melâiketehu.
İnnallâhe ve melâiketehu yusallûne alennebî.
Peki bu ayet okunduğu zaman ey müminler işte siz de salat edin denince ne yapıyorlar?
Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Dedim bitti.
Peki Allahümme salli dememiz gerekir diyorlar değil mi? Evet. Peki İslam aleminde ben bunun aksini bilen bilmiyorum. Allah diyor ki ben zaten destek veriyorum, siz de verin. Onlar ne demiş oluyorlar? Onu
yok anladım. Abi sen ver.
Sen ver diyor, bizim işimiz var. Şey gibi yani bu Allah diyor ki ben destek veriyorum. Meleklerim de destek veriyor. Siz de bunun arkasından arkasında olun. Buna desteğinizi eksik etmeyin. Onun peşinden gidin diyor bize. Biz ya Rabbi sen yap bu işi diyoruz. Allahümme salli. Ve İslam aleminin tamamı burada bir şey yaptığını zanneder. Gerçekten son derece üzücü bir şeydir. Son derece üzücü bir şeydir ama mesela o ayeti okurlar biliyorsunuz camilerde. Hemen arkasında ne yapılır Yahya?
İşte bu yani Allahümme salli.
Allahümme salli. Ya Rabbi sen ver bizim işimiz var.
Ülkelerde olsun. Mesela ben Afganistan'da olsun.
Her ismi geçtiğinde.
Her ismi geçtiğinde böyle yüksek sesle okuyorlar hem de.
Evet. Şeyde de
farz olarak.
Şiiler ne yapıyor? Sen Şiileri iyi tanırsın.
Şiiler de aynısını yapar.
Sadece Resulullah değil. Bir de başka. Ve Ali, Muhammed. Ona da şey yap diyorlar. Yani şimdi esas mesele gerçekten şimdi Feyzullah'ın söylediği gibi. Hadi bizimkiler Arapçayı bilmiyorlar falan. Ya siz de mi bilmiyorsunuz Allah aşkına ya? Allah destek vereceksiniz. Arkasından gidin diyor. Ben yapıyorum zaten gereken desteği diyor. Siz diyor ya Rabbi diyorsunuz benim işim var sen yap. Tövbe estağfurullah.
Evet. Devam. Evet. Şimdi bu iki ayette gördük ki melekler Nebi'ye de müminlere de Allah'la birlikte destek veren varlıklarmış. Bir de birkaç ayet daha var. Melekler biz müminlere dua da ediyorlar. Yani mümin kardeşlerimiz olarak belki bizlere dua ediyorlar. Bununla ilgili ayetler okuyayım birkaç tane. Mesela Mümin suresi 40. sure. Onun 7 ve 9 7 8 9. ayetlerinde Allah Teala şöyle buyuruyor. "Ellezine yahmelunel arşe ve men havlehu." Arşı yani yönetim merkezini yüklenenler ve arşın çevresinde olan melekler "Yusebbihune bihamdi rabbihim." Onlar her yaptığı şeyi güzel yaptığı için Allah'a boyun eğerler ve yu'minune bihi ve Allah'a inanır güvenirler ve yestagfirune lillezine amenu ve iman eden kullar içinde Allah'tan bağışlanma talep ederler. Yani bizler için Allah'a bağışlanma talep ediyorlar. Yani biz birbirimiz için dua ederiz ya işte Allah sana şöyle yapsın şöyle yapsın falan da evet onun gibi. Melekler de bizler için, müminler için Allah'tan bağışlanma talep ediyorlar. Ve şöyle diyorlarmış. Rabbena vesi'te kulle şeyin rahmeten ve ilme. Ya Rabbi senin bilgin, ikramın her şeyi kuşatır. Fagfir lillezine tabu. Hatalarından dönüp sana yönelenleri sen affet, bağışla. Vettebe'u sebilek. Hani senin yoluna tabi olanları. Ve kihim azabel cehim. Onları cehennem azabından koru ya Rabbi. Melekler diyorlar. Rabbena, Rabbimiz ve edhilhum cenneti adinin illeti vaattahum ve men salaha min abaihim ve ezvacihim ve zürriyatihim. Onları babalarından, eşlerinden, soylarından iyi olanları kendilerine söz verdiğin cennetlere koy ya Rabbi. Bu şekilde dua ediyorlar. İnneke entel azizul hakim. Üstün olan ve doğru kararlar veren sensin. Ve kihimus seyyiat. Onları kötülüklerden koru ya Rabbi. وَمَنْ تَقِسْ سَيِّئَاتِ يَوْمَيْذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهِ Hani kıyamet günü özellikle senin bu tür kötülüklerden koruduğun kullar var ya, işte onlara sen ikram etmiş olursun. وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْسُ الْعَظِيمِ İşte bu çok büyük bir kurtuluştur. Böyle yapan melekler de var. Benzer bir ayet Şura suresi 42. surenin 5. ayetinde var. Orada da Allah buyuruyor ki وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ Melekler her şeyi güzel yaptığından dolayı Allah'a boyun eğerler ve yestagfirune limen fil ard ve yeryüzünde bulunanlar için Allah'tan bağışlanma talep ederler. Meleklerin bu şekilde davrandıklarını belirtiyor Allah. Bir de Fussilet suresi 41. sure 30 ve 31. ayetler var ki bu ayetleri okuduğumuzda hani meleklere imanın artık psikolojik sonuçları mı diyelim? Ne diyelim yani bilmiyorum. Bir okuyalım ki yalnız olmadığımızı bu ayetler bize nasıl anlatıyor? Hani çoğu zaman diyoruz ya hocam bir şeyler yapıyoruz. Yalnız kaldık. Herkes bizi terk etti gitti. Sıkıyor değil mi? Daraltıyor çoğu zaman. Yalnızlık çünkü Allah'a mahsus. İnsan istiyor ki ya bir kişi iki kişi olsun. Aynı fikirde olalım. Aynı görüşleri paylaşalım. Şey yapalım falan. Yalnız kaldığınızda üzülüyorsunuz. İnsanız yani hepimiz üzülüyoruz ama Allah Teala bakın bize bir moral, motivasyon kaynağı olarak neler söylüyor. Diyor ki siz yeter ki doğru düzgün olun. Rabbim Allah'tır deyip istikamet üzere olun. Bakın ne var. innellezine kalu rabbunallah, Rabbimiz Allah'tır deyip thummestekamu, sonra da istikamet üzere olanlar, yani dost doğru olan, Allah ne dediyse ben onu yaparım kardeşim, Allah'ın dediklerini yapar, kaçın, yapma dediklerinden kaçınırım diyenlere, tetenezzelu aleyhimul melaike, onların üzerine melekler iner. Ella tehafu ve la tehzenu, korkmayın, kaygılanmayın. Ve ebşiru bil cennetilleti kuntum tuadun, Allah'ın size vaat ettiği, o size söz verilen cennetler var, onlarla sevinin derler. Nahnu evliyaukum fil hayatid dünya, ve derler ki bizler dünyada, bu dünya hayatı boyunca sizin en yakınınız olacağız. Kimse yoksa biz varız. Ve fil ahire, ahirette de öyle olacak. Yani dünyada da biz yakınınızdayız sizin, ahirette de biz sizin yakınınız olacağız. Ve lekum fiha ma teştehi enfusukum ve lekum fiha ma tedaun. Hani orada gönlünüzün çektiği her şey zaten sizin olacak. Almanızı istediğiniz ne varsa her şey orada gönlünüzde, gönlünüz gibi olacak. Ama burada bakın ne diyor melekler? Korkmayın diyor. Hiç kimse yoksa biz olacağız yanınızda. Bu nasıl bir şey sağlar insana? Güven duygusu değil mi? Hiçbir şey yoksa Allah melekleriyle beni destekliyor. Çünkü demişti ya Ahzab suresinde, Allah ve melekleri sizi destekliyor. Nasıl? İşte melekleri bizim yanımızda olarak. Korkma diyor, üzülme, bizler varız. Peki nasıl şeyler olabiliyor? Yani nasıl destekliyorlar? Birkaç tane ayet de onunla isterseniz okuyalım. Mesela Ra'd suresi, 13. surenin 11. ayeti var. Allah Teala buyuruyor ki, lehu muakkibatun min beyni yedeyhi ve min halfihi. Kişiyi, insanı önünden ve arkasından sürekli, her daim 7-24 takip eden melekler vardır. Ne yaparlar bunlar? Yahfazunehu, onu korurlar. Muhafaza ederler. Min emrille, Allah'ın emriyle, Allah'ın izni ve onayıyla melekler bu görevleri de icra ederler. Bunu gösteren bir ayet Tarık suresinde de var. İn küllü nefsin lemma aleyha hafiz. Hiçbir nefis yoktu, hiçbir can yoktur ki onun sürekli yanında bulunan bir muhafız olmasın. Mutlaka vardır. Allah Teala bunu yapar. Gördük mü? Yani melekler bu tür görevlerde icra ediyorlar. En'am suresinin 61. ayetinde yine buna benzer bir ifade var. Cenab-ı Hak orada buyuruyor ki, وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِ. Allah kulları üzerinde tam hakimiyet kurmuştur. Ve yursilu aleyküm hafaza, ve Allah size işte bu hafaza melekleri diye geçer kitaplarda. Koruyucu melekler gönderir. Koruyucu melekler. İşte hocam biraz önce bahsetti. Bazen bir şey olur, hiç anlam veremezsiniz ne olduğuna dair. Yani normal şartlar gerçekleşse orada ya kaza gelecek ya başınıza bir şey olacak, gideceksiniz. Hop bir anormal bir şey oluyor ve kurtuluyorsunuz.
Şimdi
ne oldu?
Aklıma geldi.
İşte Cenab-ı Hakk'ın bir yardımı ulaşmış oldu size.
Bir şey anlatayım isterseniz. Şimdi söyleyince aklıma geldi. Bu biz tarikatlarla mücadeleye başladık ya, o zaman buraya birkaç gün birkaç kişi geldi böyle. Odama giriyorlar. Elleri burada, burada. Böyle şey yapıyorlar. Bir havat ve elleri şeyde, yani tetikte. Hiç ki, o zaman bu kadar kimse yok ki, birkaç kişi vardı. Vallahi en küçük korku hissetmiyordum. Bir şey, gülüyordum onlara karşı. Ne bu? Ne yapıyorsun? Hiç sıkıntı yok. Cenab-ı Hak öyle bir güven veriyor ki gerçekten. Bunun böyle çok sayıda hatırası var da bir tanesi devam ediyor.
Evet. Yine buradan bu hani muhafaza, hafaza melekleri demişken benzer bir şey. Bir de insanın ağzından çıkan her sözü, işledikleri her davranışı yazan, kaydeden görevli olan melekler var biliyorsunuz. Bu da insana ne kazandırıyor? Bir otokontrol bilinci kazandırıyor değil mi? Yani hiçbir yaptığın şey, hiçbir söylediğin söz Allah'tan gizli kalamaz. Yalnız olsan dahi böyle. İster toplum içerisinde ol, istersen hiç kimsenin olmadığı bir yerde ol. Ama ağzından çıkacak bir söz veya yapacağın bir davranış mutlaka kayda geçecek. Allah Teala'dan herhangi bir şeyi saklaman mümkün değil. Bu bilinçte olan Müslümanın davranışıyla bu bilinçte olmayanın davranışı aynı olabilir mi? Bak, olmaz. Melek inancının insana kazandırdığı olumlu melekelerden bir tanesi bu. Ne diyor Allah? Diyor ki: "Em yahsebune enna la nesma'u sirrahum ve necvahum." İnsanlar zannediyorlar mı ki biz onların sırlarını ya da açığa vurduklarını dinlemediğimizi mi zannediyorlar? Ya ister gizliden konuş, ister açıktan konuş. Kimsenin görmediğini düşün. Ben de mi görmüyorum diyor Allah? Ben de mi bilmiyorum? Ben de mi dinlemiyorum? Bela. Yok öyle diyor. Aksine ve rusuluna ledeyhim yektubun. Onun, o insanların yanlarına koyduğumuz elçiler her ne varsa hepsini tek tek yazıyorlar diyor Allah. Yazıyorlar. Hiçbir şey kaçmaz Allah'tan. Evet, melekler onu yapıyor. Kaf suresi 50. sure 17 ve 18. ayetler. Çocukluğumuzdan beri biliriz bunu zaten. Ne diyor Allah? İz yetelakkal mutelakkiyani anil yemini ve anil şimali ka'id. Hani bir üst ayetinde hani biz insanoğlunu biz yarattık ve ona içinin ne fısıldadığını çok iyi biliriz. Çünkü biz hani insana sinir uçlarından, şah damarından daha yakınız diyor ya Allah. Ondan bir sonraki ayet. Niye böyle? Çünkü insanın bir sağında bir solunda bulunan iki tane kayıt meleği var. Alıcı melek var diyor Allah. Ne yapıyor bunlar? Mâ yelfizu min kavlin, insanın ağzından tek bir laf çıkmıyor görsün. İlla ledeyhi rakibun atid. Hemen yanındaki bir tanesi onu ne yapıyor? Kalkıyor, kayda geçiriyor. Hiçbir şey gizli kalmıyor Allah'tan. Yine bununla alakalı, bunların adı neydi bizim küçüklüğümüzden beri öğretilen bize? Ne melekleri bunlar? Kiramen katibin. Nerede geçiyor bu kavram? Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. İnfitar suresi 82. surenin 10, 12. ayetleri. 10, 11, 12. Allah Teala buyuruyor ki: "Ve inne aleyküm lehafizin." Üzerinizde hafizin, işte koruyan, koruyucu melekler vardır. Bunlar hem bizi hem de yaptıklarımızı korur, muhafaza eder, yazarlar bir kenara, kaydederler. Ki devamında kiramen katibin. Onlar çok değerli yazıcılardır. Yazıcı meleklerdir. Ya'lemune ma tef'alun. Her ne yaparsanız onlar bilir ve bundan dolayı kayda geçerler diyor Allah. Kiramen katibi melekleri diyoruz işte. Kur'an kaynaklı bir melek inancı. Bak, bu görevleri de yapıyor melekler. Bunun haricinde başka ne yapan melekler var? Eceli geldiğinde insanın canını, ruhunu alan melekler var.
O melek hangisiydi? Adı neydi?
Evet. Onun biraz sonra adının ne olduğunu göreceğiz. Ama ben Kur'an-ı Kerim'de adı geçmediği için adsız okuyacağım.
Yok, yani millet sorsak bu evet. Şeylere canımızı alan meleğin adı ne? Yani görürsünüz. Azrail var mı yok mu biraz sonra göreceksiniz.
Evet. Şimdi bakalım onunla ilgili. Bunlar da Allah'ın insanların canlarını almakla görevlendirdiği melekleri var. Bakalım onlarla ilgili Allah bize ne bilgi veriyor.
Melekleri diyor. Melek evet. Demiyor, dikkat edin.
Bir yerde melek diyor. Onunla başlayayım o zaman. 4-5 ayette de çoğul olarak melekler diye kullanacak Allah. Önce bir tane olduğu için o tekil olarak kullanıldığı ayeti görelim. Secde suresi 32. surenin 11. ayeti. Allah Teala buyuruyor ki: "Kul, de ki yeteveffaküm." Hani sizin ruhunuzu alacak, sizleri vefat ettirecek kim? Melekül mevt, ölüm meleği. Ölüm meleği ama ellezî vükkile biküm. Bizzat sizin için görevlendirilmiş olan ölüm meleği. Biraz sonra göreceğiz ki bu her birimiz için görevlendirilen ayrı bir melek. Kişiye özel bir ölüm meleği. Kul yeteveffakum, de ki sizleri vefat ettirecek melekül mevtillezî vükkile büküm, size özel görevlendirilen melek. Niye size özel dedim? Şimdi açıklamaya çalışalım. Çünkü bunun dışında okuyacağım diğer bütün ayetlerde Allah ölüm meleklerinden bahsediyor. Her birimiz için bir tane olsa zaten her birimiz için milyonlar, milyarlarca insan, milyarlarca ölüm meleği demek bir. Bir de biraz önce vahiy meleği kimdi? Bir tane mi? Evet, o bir tane, ama Allah ne yapmıştı bir de onun çevresinde? Muhafaza için görevlendirdi. Birçok melekten bahsetmişti. Burada da şimdi her bir insanın canını almakla görevli bir melek, ama bir de onun yanında görevli birkaç tane daha melek olduğunu da şimdi okuyacağımız ayetlerden göreceğiz. Mesela Allah Teala En'am suresi, biraz önce bir tarafını okumuştum, şimdi geri kalan kısmını okuyorum. En'am 61. ayette Allah Teala demişti ya, Allah kulları üzerine tam hakimdir, onlara koruyucu melekler yollar. Hatta iza caa ahadukumul maut, ta ki sizlerden birine ölüm gelip çatar. Ne olur? Nasıl olur bu? Teveffethu, onu, o kişi, yani her bir insanın canını alır. Rusuluna, bizim elçilerimiz, görevlendirdiğimiz melekler. Bak, çoğul kullandı Allah. Birimiz için birkaç tane ölüm meleği. Demek ki bir tanesi asıl görevi icra eden, diğerleri de onun yardımcısı Cebrail ve diğer vahiy melekleri gibi. Esas vahiy getiren Cebrail aleyhisselam, ama yanında onun yardımcıları. Burada da esas canı almakla görevli olan, bizim için görevlendirilmiş özel melek ve yanında diğerleri. Allah dedi, teveffetu rusulüne, elçilerimiz o görevi icra ederler. Ve hum la yuferritun, ve bu konuda asla hata yapmazlar buyurdu Allah. Bakın, çoğul kullandı. Bir. Bir diğer ayet. Mesela olumsuz kullanıldığı yerler de var. Nisa suresinin 97. ayeti. Allah Teala böyle yanlış yapan kulların ölüm sahnesini anlattığı bir ayet. Bu şöyle buyuruyor. İnnellezîne teveffâhumul melâiketu zâlimî enfüsihim. Kendilerine zulmetmiş, yani yazık etmiş, kendilerini harcamış olan kulların canlarını alan meleklerden bahsediyor Allah. O melekler diyecekler, gelecekler. Galû fîme küntüm. Siz ne yaptınız ya? Şimdiye kadar ne yaptınız siz? Hani hiçbir şey yapmamışsınız. İşte galû künnâ müstadâfîne filâr. Diyecekler ki ya işte biz hep ezildik, şöyle böyle falan. Galû elem tekün ardullâhi vâsiâten fetuhâcirû fîhâ. Allah'ın yeryüzü geniş değil miydi? Hicret edip gitseydiniz. Bahane mi bu? Şimdi işin o kısmı başka, ama bakın, elçiler dedi değil mi? Şey, melaike. Ölüm melekleri. Kişinin canını almaya gelmişler. Yani ne oldu? Çoğul kullanıldı. Tekil değil. Yine bir ayet-i kerime. En'am suresi 93. ayet. Cenab-ı Hak diyor ki, velev tera iziz zalimune, o zalimleri bir görsen, o kendilerine yanlış yapmışları, fi gamaratil mevt, ölüm sıkıntısı esnasında, vel melaiketu basitu eydihim, melekler ellerini uzatmışlar. Bak, melekler, ahricu enfusukum, verin bakalım canınızı, çıkarın canınızı diyecekler onlara. Yine çoğul olarak kullanıldı, gördünüz mü? Melekler ellerini uzatmışlar, canını bunun zorla alacaklar. Niye zorla dedim? Şundan dolayı, Enfal suresinin 50. ayetinde Allah Teala dedi ki, velev tera iz yeteveffellezine keferul melaike, melekler o kafirleri vefat ettirirken bir görsen, o an o gözündeki perde açılsa, sen de ne olup bittiğini görsen, ne görürdün? Yadribune vucuhehum ve edbarahum, yüzlerine yüzlerine, sırtlarına sırtlarına vura vura canlarını alıyorlar melekler onların. Allah muhafaza buyursun tabi. Ama yine ne oldu burada? Melekler, bakın, can almakla görevli birden çok melek var. Bir tane daha söyleyeceğim. Kötü, olumsuz imaj çizen. Nahl suresi 28. ayet. Allah Teala burada da اَلَّذ۪ينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِم۪ي اَنْفُس۪يهِمْ, kendilerini kötü duruma düşürenlerin canlarını alırken melekler, işte şöyle şöyle olaylar olacak diyor. Bakın, yine canları almakla görevli birden çok melekten bahsediyor. Hocam hiçbir bunun iyisi yok diyeceksiniz. Hemen o ayetlerin devamı Nahl 32'de müminin canını alacak olan meleklerden de bahsediyor Allah. اَلَّذ۪ينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّب۪ينَ. İyi durumda, iyi insanların kullarını alan melekler de var. Onlar da ne yapacaklar? يَكُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ. Onlar da bak, birilerinin canları yüzlerine sırtlarına vura vura alınacakken, birilerine de melekler gelip selamun aleyküm diyerek emaneti teslim alacaklar. Ama ne gördük? Bakın, melaike. Yine çoğul kalıpta kullandı Allah. Bunun haricinde daha çok ayet var meleklerle alakalı, ama sadece böyle şey atfen söyleyeyim. Savaşlarda yardıma gelen meleklerden mesela Allah Teala bahsediyor hatırlayacak olursanız. Diyor ki hani siz yeter ki benim istediğim kullar olun. Ben size 1000 tane gönderirim, 3000 tane gönderirim, 5000 tane gönderirim. Sizi yalnız bırakmam diyor Allah. Böyle melekler evet moral desteği olsun diye. Böyle yapacak olan melekler var. Ahirette bizleri karşılama ile görevlendirilmiş hem de böyle ellerinde çiçekler, hoş kokularla falan bekleyecek olan meleklerden bahsediyor Allah. Ama aynı zamanda cehennemde görev yapan cehennem bekçileri ki Alak suresinden biz hatırlarız onu. Zebani olarak isimleri değil mi? Senedü'z zebaniye. Hani siz istediğinizi çağırın diyor Allah. Biz de zebanileri çağıracağız. Bakalım kim kime galip gelecek. O zaman orada görürüz cehennem bekçileri olan görevler. Ondan sonra cennette müminlerle görevli olan melekler falan birçok ayet var bununla alakalı. Ama neticede siz eğer bunları gerçek birer varlık olarak değil de böyle saçma sapan yorumlarla ya bunlar bir kudrettir, yok şöyledir, yok böyledir derseniz ortada iman namına hiçbir şey bırakmaz. Milleti de yoldan çıkarmış olursunuz. Kısaca bu şekilde özetleyebilirim.
Tabii şimdi çok güzel söyledin. İşte bir takım saçmalıklar yaparsanız diye maalesef o saçmalıklar bize iman esası olarak okutuluyor. O saçmalıkların bir kısmı. Biraz sonra göreceğiz ama ondan önce şey biliyorsunuz tasdik konusu son derece önemli. Vedat'tan önceki şeyden Yahudi ve Hristiyanlardaki melek inancı onun üzerinde biz de oradan bize geçmiş yanlışlar falan bizde olan inancı onu bir şey yapıp dinleyelim.
Yani bu geçmeden hani fark ettiyseniz hiçbir özel isimden bahsetmedim. Hani bir Cebrail aleyhisselam demediğim, Mikail, İsrafil, Azrail onları hani anlatması yani için ben dokunmadım yani. Oraya tabii. Özellikle şimdi onları dinleyeceğiz.
Şimdi onları yani. Dinleyelim bakalım.
Neymiş ne değilmiş.
Evet. Tabii melek inancı çok kadim bir inanç. Adem aleyhisselamdan itibaren tüm insanlık melekleri biliyor. Meleklere yönelik bilgisi mevcut insanlıkta. Ancak bu bilgi tabii tarih içerisinde çok sapkın noktalara kadar ulaşabiliyor. Örneğin Mekke müşrikleri de meleklere inanıyor. Hatta Nebimizle ilgili olarak diyorlar ki Levla unzile ileyhi melekun feyekune me'ahu nezira. İşte Furkan suresinin 7. ayetinde ona bir melek indirilseydi onunla birlikte o da uyarıcı olsaydı ya diyorlar. İşte adamlar melekleri biliyorlar. Melek inancı var ama sahip oldukları melek inancı sapkın bir melek inancı. Yani melekleri onlar artık tanrılaştırmışlar, bir ilah haline getirmişler. Kur'an'da birçok ayette Mekkeli müşriklerin bu yanlış melek inancını eleştiriyor. Mesela Zuhruf suresinde 19. ayetten itibaren işte diyorlar ki onlar Rahman'ın kulları olan melekleri dişi saydılar. Onların yaratılışına şahit mi oldular? Bakın meleklerle ilgili bir takım yanlış bilgiler ortaya atıyorlar Mekkeli müşrikler. Onların şahitlikleri yazılacak ve sorgulanacak. Ondan sonra ne diyorlar? İşte eğer Allah, Rahman farklı bir şey tercih etmiş olsaydı biz bu meleklere kulluk etmezdik diyorlar. Meleklere kulluk ettiklerini de söylüyorlar. Yani tanrılaştırılmış bir melek inancı var Kur'an'ın indiği dönemde toplumda. Biz bunu yapmazdık diyorlar. Bu konuda hiçbir bilgileri yoktur. Onlar sadece yalan söylüyorlar diyor. Kur'an'ın aslında bize vermiş olduğu bu melek anlayışı putperest toplum üzerinden, Mekke toplumu üzerinden bize vermiş olduğu melek anlayışı bu tarz politeist dinlerin de aslında temelinde bozulmuş melek inancının olabileceğini gösteriyor. Mesela işte gidiyorsunuz Sümer toplumuna binlerce tanrıdan bahsediliyor. İşte tanrılar panteonu deniliyor. Her bir tanrının farklı bir görevi var. Bunlar tabiatta farklı şeyler üzerinde neyler? Tasarruf sahibiler bu tanrılar. İşte yağmur tanrısı, rüzgar tanrısı, şu tanrısı, bu tanrısı. Binlerce farklı tanrı. Her birinin farklı görevleri var. Aslında bu tanrılar panteonlarının oluşumunda işte bu meleklerin ilahlaşmasının rolü büyük. Kur'an aslında bize bunun işaretini de veriyor. Dinler tarihi araştırmaları yaparken de bunun üzerinden yani Kur'an'daki bu tarz işaretler üzerinden hareket edilirse çok daha sağlıklı sonuçlar elde edilebilir. Çünkü Sümerlilerde her ne kadar binlerce tanrı var, yok yağmur tanrısı falan deseler de tek bir büyük olan tanrı inanırlar. pagan dinlerinde ona da işte kainatın yüce yaratıcısı denir. Yine mesela Mekkeli müşriklerin o yanlış melek inancıyla alakalı başka bir ayette şöyle söyleniyor. Göklerde nice melekler vardır ki onların şefaatleri Allah'ın izniyle Allah'ın razı olduğu ve kimseden başkasına fayda etmez. Şimdi yani Mekkeli müşriklerin meleklere yönelik bir şefaat anlayışı olduğu da burada ortaya çıkıyor. Meleklerin aracı edilmesi. Ki aynı surede Necm suresinin bu 26. ayetinden önce Lat, Uzza ve Menat'tan bahsediliyor. Dolayısıyla melek inancı bozulduğu zaman politeizm ortaya çıkıyor. Çok tanrıcılık ortaya çıkıyor toplumlar içerisinde. Şimdi Ehli Kitap'a geldiğimiz zaman Ehli Kitap içerisinde tabii ki melek inancı mevcut. Yani önceki kitaplarda meleklerle ilgili çok sayıda bölümler var. Bunu bilmediğiniz zaman, yani kitap ehlindeki bu melek inancını siz bilmediğiniz zaman tabii ki yani bu tasdik ilişkisini yok ettiğinizde Kur'an'daki melek kavramına yok işte Tanrı'nın gücü, Tanrı'nın kudreti vesaire bir sürü şey söyletebilirsiniz. Öncesi olmayan bir din söz konusu olduktan sonra oradaki kavramları da kafanıza göre istediğiniz gibi çarpıtabilirsiniz. Hani sanki melek kelimesi sanki ilk defa Kur'an'da zikredilen bir kavram. İnsanlık ilk defa daha duymamış, ilk defa Kur'an'da duyuyor bu kavramı. Ne oluyor? Biz melek kavramına o zaman kendi kafamıza göre manalar verebiliriz. İşte Cibril diyorlar, Kur'an'ın sıfatıdır. Yok işte Mikail şudur, yok işte melek demek Tanrı'nın gücü, kudreti demektir vesaire. Ya bu kavramlar, Kur'an gelmeden önce herkesin bildiği kavramlar, Allah-u Teala yabancı kavramlardan, ilk defa ortaya atılmış kavramlardan bahsetmiyor insanlara. Ama siz bu tasdik ilişkisini yok ettiniz mi? Tabii ki Kur'an'a kafanıza göre istediğiniz her şeyi söyletin. Ehli Kitap'a geldiğinizde biliyorsunuz Kur'an'da aslında meleklerin insandan da önce olduğu çok açık net bir şekilde anlatılıyor. Yani işte insan yaratılmadan önce Allah-u Teala meleklere bir insanı yaratacağını, ben bir beşer yaratacağım şeklinde haber veriyor. Meleklerin de işte orada bir takım söylemleri oluyor. Önceki kitaplarda, Tevrat'ta doğrudan bu hikaye yok. İşte Allah'ın meleklere önceden böyle bir şey yapacağını söylemesiyle ilgili bir şey yok. O yaratılış bölümünün açıklaması sadedinde olan Bereşit Rabbah denilen bir kaynak vardır. Buna Midraş kaynağı denilir. Bu yaratılış bölümünde anlatılan şeyleri açıklar, daha şerh eder. Bu şerh içerisinde Kur'an'da anlatıldığı şekilde bütün hikaye anlatılıyor. İnsan yaratılmadan önce Allah meleklere insanı yaratacağını haber veriyor. Ve yarattıktan sonra da yüzüstü yere kapanmasını meleklerden istiyor. Doğrudan bu ifade olarak geçiyor. Bu olduğu zaman işte iblis, şeytan diye geçiyor, satan diye geçiyor şeyde, İbranice'de. Bunu yapmıyor. Secde işini yapmıyor. Secde etmeyince orada işte iblis ile diğer melekler arasındaki bir takım şeyler de anlatılıyor. Daha detaylı şeyler anlatılıyor. Mikail ile hatta iblis arasındaki konuşmalar falan geçiyor. Ve iblis görevinden atılıyor ki oradan da o kaynakta anlatıldığına göre iblis o sırada baş melek statüsünde. O görevden atılınca İlk secde eden meleğin Mikail olduğu söyleniyor. Mikail Adem'e secde ediyor. Mikail Adem'e secde ettiği zaman da Allah ona sen bundan sonra baş meleksin diyor. Ve iblisin yerine Mikail'i baş melek olarak geçiriyor. Tevrat'ta da, Tevrat'ın diğer farklı bölümlerinde de Mikail daima baş melek sıfatıyla geçer. Tek isim olarak geçmez. Bu hikayeyle birlikte Mikail karakteri daha Adem'in ilk yaratılışından itibaren bir başrol karakteri olarak karşımıza çıkıyor. Daha sonra Tevrat'ın diğer bölümlerinde Cebrail karakteri, Cebrail ortaya çıkıyor. Cebrail daha çok vahiy getiren melek olarak Tevrat'ta zikrediliyor. İşte peygamberlere bir anda geliyor, uçarak odasına bulunduğu yere geliyor ve işte ben sana Tanrı'dan diyor bir haber getirdim, Tanrı'dan bir vahiy getirdim. İşte şunlar, şunlar, şunlar diye ona sayıyor. Ve Cebrail de bir vahiy meleği olarak gerçekten Kur'an'dakiyle bu açıdan tam uyuşuyor. Tevrat'ta anlatılıyor. Bu ikisinin dışında, Mikail ve Cebrail isimleri dışında da Tevrat'ta açıkça bir melek ismi geçmiyor.
Yani İsrafil yok.
Azrail yok. Yok.
Tevrat'ta sadece isim olarak, yani özel isim olarak iki tane meleğin ismi geçiyor. Kur'an'da Mikail gibi, ve evet. Cebrail isimleri. Bir de melek vasfı olarak geçen bir kelime var Tevrat'ta. O da kerubim kelimesi. Kerub yakın demek İbranice'de. Evet. Zaten şey de öyledir. Yani kurban, kurban derler. Kurbana da kurban derler yakınlaşmaktan gelerek. İbranice'de de. O sondaki im de çoğul takısıdır. Kerubim yakın olanlar anlamına geliyor. Bu kerubim melekleri diğer meleklerden farklı olarak Allah'a yakınlaşmış. Yani mukarreb melekler manası. Kur'an-ı Kerim'de de mukarreb kavramı geçiyor zaten. Dinler tarihi literatüründe de bunlara lider melek manasında archangels deniyor. İşte ehli kitabı. Hem Hristiyanların hem Yahudilerin ortak bir inancı olarak bu zikrediliyor. Lider melek anlamına geliyor bu melekler ve her birinin ayrı bir görevi olduğu bu meleklerin, diğer bütün meleklerin de bunların altında oldukları, bunların sözünü dinledikleri anlaşılıyor. Anlatılıyor bu şeylerin içerisinde. Yine işte Tevrat dışı kaynaklarda geçen bir diğer melek Rafael, ki Rafael Arapçaya İsrafil olarak geçmiş. Şöyle Rafael, şöyle de göstereyim isterseniz resim olarak. Görüyorsunuz. Böyle elinde borazan şeklinde bir heykeli yapılmış. İsrafil olarak Arapça geçiyor ama bu meleğin ismi şey olarak açık olarak Tevrat'ta kesinlikle geçmiyor. Tevrat dışı kaynaklarda geçiyor. Tevrat dışı kaynaklar dediğim neler? İşte Zohar olur. Kabalistlerin kitabı. İşte Midraşlar olur. Ki Midraşlar
yani
çok...
Sen İsrafil diyorsun değil mi?
Evet.
Yani bizde de Tevrat dışı olarak nerede diyordun sen? İsrafil geçti.
Şeyde, Sahih-i Müslim'de.
Yani onlar bizde Müslim yani Kur'an hadis kitabında, yok. Kur'an'da yok. Hadis kitabında olduğu gibi onlar da aynı. Yani Tevrat'ta da yok.
Yani bütün şeylerde de bu dinler tarihi kaynaklarında da bu Rafael ile ilgili anlatılarda İslam literatüründeki karşılığı İsrafil'dir diye yazar.
Tabii. Yani şeylerde. Bunların şeyde ne Tevrat'ta ne de Kur'an-ı Kerim'de herhangi bir temeli yok. Ama bize inanmamız gereken melek olarak öğretirler değil mi? Dört büyük melek işte ona inanacaksın. Bir tane İsrafil.
Evet. Bu işte dediğim evet. gibi Midraş kaynaklarında geçiyor. Böyle çok onların da çok geniş bir literatürden bahsediyorum ben. Bunların içerisinde geçiyor. Dördüncüsü de Azrail, kelime olarak Azrail, Zohar'da geçen bir melek. Diğer birçok Yahudi kaynağında, yani Zohar dışındaki kaynaklarda, Talmud olsun, Midraşlarda olsun, Melek Hamavet diye geçiyor. Yani ölüm meleği şeklinde yani, geçiyor.
Geçiyor değil mi?
Melek yani, Hamavet şeklinde
Melekül geçiyor. Melekül Mevt yani.
Zohar kitabında sadece Azrail diye geçiyor. Zohar kitabı dediğim kitapta Kabalistlerin kitabı.
Kabalist ne demek?
İşte hocam mistik, Gnostik Yahudilerin kitabı.
Yani biraz daha millet anlasın ya.
Yani Yahudiler içerisinde bu tarz işte gizli ilimlerle uğraşan, büyüyle, şuyla.
Yani tasavvufçular yani.
Evet, onların tasavvufçuları da denilir ama biraz daha böyle büyüyle falan da uğraşıyor.
Ha, daha çok büyüyle evet. uğraşanlar. Ha.
Onların kitaplarında.
Yani Azrail'i onlar melek sayıyor bak. Büyü yaşında bununla uğraşanlar. Peki biz Kur'an-ı Kerim'de yok Azrail. Hiçbir hadis kitabında yok.
Tevrat'ta da geçmiyor.
Tevrat'ta da yok. Peki bize ne yapıyorlar? Dört büyük melekten biri diye inandırıyorlar değil mi biz? Şimdi görüyor musunuz bakın. İman esas. Halbuki derler hatta ki iman kesin olan. Ha, oku. Bak Büyük İslam İlmihalinden okusun. Biz bunlarla büyüdük ya. Biz böyle öğrendik. Ne bilelim yani o zaman.
29. sayfa bu şeyin Ömer Nasuhi Bilmen'in İslam İlmihali. Cebrail, Mikail, Azrail ve İsrafil adında dört melek vardır diyor. Dört melek. Aslında dört tane melek var. Çok sayı. Büyük melek var demesi gerekiyor aslında. Dört melek vardır diyor. Evet hocam. Bunlar meleklerin en büyükleridir. Bunların yanında birçok melekler daha bulunur. Cebrail aleyhisselam yüce Allah'ın kitaplarını peygamberlere getirip tebliğ etmekle görevlidir. Mikail aleyhisselam yeryüzündeki rüzgar, yağmur, ekin ve benzeri olayların meydana gelmesi için görevlendirilmiştir. Azrail aleyhisselam insanların ölüme, ecel vakitleri gelince ruhlarını almak için görevlidir. İsrafil aleyhisselam da kıyamet günü gününün kopmasına ve öldükten sonra bütün insanların tekrar dirilmesine memur edilmiştir. Kim bilir bunların daha nice görevleri vardır diye de şey yapmış hocam. Yani burada yani dört melek, büyük melek inancı cından bahsetmiş ki bu işte itikat kitabı başlığı altında bir itikat maddesi olarak anlatıyor. Yani düşünün bir itikat maddesi siz insanlara anlatıyorsunuz. Bir iman esası insanlara anlatıyorsunuz. Ne Tevrat'ta geçiyor, ne Kur'an'da geçiyor. Geçtiği tek kaynak var Zohar yani. O Zohar'da geçen bir şey.
Şimdi insanlar... bir de bir Müslüman düşünün yani. Hani imanda kesinlik esası var ya. Ya aynı anda dünyanın her tarafında binlerce insan ölüyor. Ya bu ne biçim bir melek ki her tarafa yetişiyor diye. Ya böyle bir şey yok yani. Ama olmayan şey. Bakın açıkça söyledi. Hiçbir yerde yok. Ne Tevrat'ta var, ne İncil'de var, ne Kur'an-ı Kerim'de var, ne herhangi bir hadis kaynağında var. Ya siz bunu hiç mi Allah'tan korkmaz da dört büyük melek diyerek oraya sokuşturursunuz? İsrafil'i de sokuşturuyorsunuz. O da Tevrat'ta yok, İncil'de yok, Kur'an-ı Kerim'de yok. Onların işte kendi kaynakları, yani bir hadis bile diyemeyeceğimiz kaynaklarında birisi almış bizim hadis kaynaklarına nakletmiş. Ondan sonra olmuş iman esası. Ya şunu söylersiniz. İman esası olmak için sübutu ve delaleti kat'i olması lazım. Yani Kur'an'ın açıkça belirtmesi lazım. Nerede belirtiyor? Görüyor musunuz bakın? Evet. Peki başka ne diyorlar meleklerle ilgili?
Bu Cebrail ve Mikail kelimeleri Kur'an'da da geçiyor demiştik. Kur'an'da geçtiği yerlerde bu kelimelerle alakalı şu ifadeler kullanılıyor. Bakara suresinin 98. ayetinde. Her kim Allah'a, meleklerine, nebilerine, Cebrail'e ve Mikail'e düşman olursa bilsin ki Allah da kafirlerin düşmanıdır. Bu şekilde.
Geçen Kur'an'da da geçiyor, dikkat ediyor musunuz?
İki tane isim olarak
ama geçiyor. Tevrat'ta, İncil'de geçmeyen Kur'an'da da geçmişti. Tasdik bu.
Ki hatta bu Cebrail ve Mikail isimleri Yeni Ahit'te de geçiyor. Yani Eski Ahit'te değil sadece Tevrat diyoruz ama
İncil'de
yani evet o bölümde de geçiyor. İşte özellikle işte Meryem Aleyhisselam, Meryem validemize şey olması, İsa Aleyhisselam'ın müjdelenmesi olayında Cebrail başrol karakterlerden bir tanesi. Burada peki şundan da bahsedelim. Neden özellikle iki isimden bahsediliyor? Birincisi işte Tevrat'ta zaten iki isim geçiyor. Cebrail ve Mikail şeklinde. İkincisi de bunlara düşman olunması şu açıdan olabilir. Yani dinler tarihi açısından düşünürsek diye söylüyorum. Biliyorsunuz Yahudilerin içerisinde biz Musa'ya verilen kitabın dışında hiçbir şeyi kabul etmeyiz diyen gruplar var. İşte bunlara İsa Aleyhisselam'ın döneminde yani 1. ve 2. asırda Sadukiler deniyor. Daha sonraki dönemde Karayim Yahudileri deniyor. Bunlar diyorlar ki biz sadece bunlara inanırız. Yani buna yani Musa'ya verilen kitaba inanırız. Onun dışında diğer nebilere verilen şeyler bizi ilgilendirmiyor. Diğer nebilere zaten o kitap indirildiğini de kabul etmiyorlar. İşte yok Yeşaya'ya kitap inmiş, yok Yuşa Aleyhisselam'a kitap inmiş, Davut'a, Süleyman'a kitap verilmiş. Bunların hiçbirisini kabul etmiyorlar. Evet. Bununla birlikte bir takım şeyleri de inkar ediyorlar. Neyi inkar ediyorlar? İşte ahirete imanı inkar ediyorlar. Öldükten sonra bir diriliş olacağını inkar ediyorlar. Bir de melekleri inkar ediyorlar. Melek yoktur diyorlar. Melek diye bir varlık yoktur diyorlar. Böyle bir varlık sınıfı yoktur diyorlar. Tabii bunlarla tartıştığınızda yani bunlara siz ya işte bakın Kitab-ı Mukaddes'te Mikail ismi geçiyor, Cebrail ismi geçiyor. Meleklerden açıkça bahsediliyor dediğinizde onlar diyorlar ki bu kitaplar yani bu isimlerin geçtiği kitaplar Musa'nın kitabı haricindeki diğer nebilere verildiği iddia edilen kitaplar. Dolayısıyla biz bunları inkar ediyoruz. Bu isimlerde dolayısıyla bu kitaplarda geçen bu isimlerde uydurma isimlerdir. Mikail ismi, Cebrail ismi uydurmadır. Böyle bir şey kesinlikle yoktur diyorlar bunlar. Allah-u Teala da bu ayet-i kerimede kim Mikail'e zaten meleklerine diyor en başta. Çünkü bütün melekleri inkar ediyorlar. Nebilerine diyor. O nebilere indirilen kitapları zaten inkar ediyorlar. Onların nebiliklerini inkar ediyorlar. Mikail'e ve Cebrail'e de düşman olursa diyerek o kitaplarda zikredilen bu isimlere, uydurma dedikleri bu isimlere de Allah-u Teala ve dolayısıyla o grupların biz bunları inkar ederiz diyen gruplara da aslında Kur'an-ı Kerim bir nevi cevap vermiş oluyor. Zaten bugün Müslümanlara da aslında bu ayet hitap etmiş oluyor. Çünkü bugün de Müslümanların içerisinde yok Cebrail şu manaya gelir, yok Mikail bu manaya gelir, melek diye bir şey yoktur aslında vesaire diyen insanlar olduğu için Müslümanların arasında bu ayet bugüne de hitap ediyor o açıdan baktığımız zaman. Ve bu ayet bağlamında baktığımızda gerçekten de Kur'an-ı Kerim Yahudi grupları arasında çok geniş anlamda hitabette bulunduğu da görünüyor. Zaten devamında işte Süleyman'ın hükümranlığı hakkında söylenenlerden de bahsediyor. O da işte Yahudiler içerisindeki farklı gruplar. Yani Yahudiler içerisindeki farklı gruplara da Kur'an-ı Kerim bu açıdan hitap etmiş oluyor. Yani kısaca hocam böyle diyebiliriz.
Şimdi bu yaptığımız dersin bir çeşit özeti mahiyetinde biraz konuşalım. En başta işte Feyzullah vahyin nasıl geldiği ile ilgili ayetleri okudu. Şimdi az önce tabii Yahya da Vedat da çok haklı olarak bugünkü yapılan tahrifler yani insanların zihinlerini karıştırıp dinden uzaklaşma faaliyetlerine melek açısından temas ettiler. Son derece yerinde. Çok güzel. Çok güzel de bu yeni mi? Bak az önce gördünüz. Meleklere iman dendiği zaman adı zikredilen Cebrail'den sonra ikinci kim geliyor burada? Cebrail'den burada.
Burada
Azrail geliyor. Azrail. Var mı Azrail diye bir melek? Yok. Kur'an'da yok. Hiçbir kaynakta yok. Siz buna iman ettiriyorsunuz Müslümanlara. Bu daha ağır bir şey değil mi? Ve siz İslam ulemasısınız. Peki İsrafil diye bir melek var mı? Yahudilerin işte bir takım kaynaklarında geçmiş. Onlar da ne diyordum böyle şeyler yok İsrafil diyorum. İyi ama şeyde değil yani hangi kaynaklardaydı böyle asla güvenilmeyen kaynaklarda evet, yani. Evet, asla evet. Güvenilmeyen böyle uydurma şeyler. Bizimkilerden de getirmiş bir hadis kitabına sokuşturmuşlar olmuş iman esas. Bunlar ne kadar iğrenç şeyler değil mi? Ama bundan daha kötüsü bakın. Vahyin nasıl geldiğine dair ayeti okuduk. Şimdi size şu Diyanet'in mealinden
Cin suresinin 26. ayetinden itibaren o gaybı bilendir, hiç kimseye gaybını bildirmez. Ancak seçtiği Resuller başka. Fakat o Resulün önünde ve arkasında gözetleyici melekler yürütür ki
melekler yürütür. Neyse bitir de onu.
Yürütür ki Resullerin Rablerinin vahiylerini tebliğ ettiklerini bilsin. Ve Allah onların her halini kuşatmış ve her şeyi inceden inceye sayıp dökmüştür.
Evet, bakın şimdi okuyalım tekrar bakayım ne anlayacaksınız. Şimdi o gaybı bilendir. Tamam, Allah gaybı bilir. Hiç kimseye gaybını bildirmez. Tamam. Ancak seçtiği rasuller başka. O rasullerin önünde ve arkasında gözetleyici melekler yürütür. Az önce öyle mi okuduk? Yürürken mi eğitimi alınır? Bir şey yürürken mi öğrenilir? Yürüme kelimesini nereden çıkardınız da buraya koydunuz? Halbuki burada Allah-u Teala rasat kelimesi. Sevk eder. Yesluk yürütme değil ki. Sevk eder. Sevk eder. Rasat gözetleyici melekler. Gözetleyici ama yürütmez. Sevk eder. Getirir oraya. Oraya kadar getirir. Sevk eder, getirir. Peki öyle yapar ki rasullerin Rablerinin vahiylerini tebliğ ettiklerini bilsin. Kim bilecek? O gelen rasuller melekler yani. O meleklerin Allah'ın vahiyini tebliğ ettiğini bilsin. Bilecek olan kimdir? Allah'ın Resulü. Yani Muhammed Aleyhisselam diyelim. Bildi. Tamam. Ondan sonrasına bakın.
Burada sanki o Allah.
Allah bu vakıf mı?
Allah bilsin. Fakat o büyük yazmış ya.
Resul'ün
öyle mi arkasında. Demiş? Tabii. Aa, ben de doğru yazmışlar diye şey yapacaktım ya. Çünkü dedim yani Allah Allah dedim nasıl doğru bir cümle hiç olmasa bir kısmını doğru yazmışlar diye tebrik edecektim az önce yani. Bazı oy büyük yazmışlar. Bak iyi sen dikkat ettin. Yani Allah gelen meleklerin, Cebrail'in Muhammed Aleyhisselam'a vahyi tebliğ ettiğini Allah bilecekmiş. Böyle şey olur mu? Bu ne biçim bir laftır? Ya bu gayb bilgisi kime geliyor? Muhammed Aleyhisselam'a. Yani bir örnek olarak onu verdik. Bütün nebiler aynı da. Peki onun Allah'tan geldiğini bilecek olan kim? Başkası olabilir mi? Arap dili açısından da olmaz ama söylüyor. Ondan sonra hadi bildi. Peki Allah bilecekmiş ki Allah peki Allah bilmesi için, Allah'ın bilmesi için melekleri etrafa sevk etmeye ne gerek var? Hani Allahü Teala göklerde ve yerde en ince ayrıntıyı bilir diye şey yapıyor. Nasıl oluyor bu iş? Bakın görüyor musunuz? Vahyin nasıl geldiğinin bilinmemesi için bunu yapan Diyanet'in meali değil. Gidin hangi tefsire bakarsanız bakın. Hangi meale bakarsanız bakın. Tamamı bitirmiştir bu işi. Tıpkı olmayan melekleri iman esası olarak saydıkları gibi. Vahiy anlaşılmasın diye. Tamam şimdi Yahya da Vedat da çok haklı şeyler söylediler ama yeni değil ki bu. Biz bunları ilim zannediyoruz. Bakın mealden okuyor. Peki Allah bilecekmiş başka? Allah onların her halini kuşatmış. Yahu kardeşim burada o bilgiyi kuşatacak olan kendisine o bilgi gelen kişidir. Nebidir. Ve hata bima ledeyhim. Ledeyhim ne demek? O meleklerin yanında olanı iyice kavrasın. Ondan sonra diyor ki her şeyi inceden inceye sayıp dökmüştür Allah. Ne alakası var gelen şeyle? Halbuki ve ahsa kulle şeyin adeda gene nebi ile alakalıdır. O nebi her şeyi inceden inceye kavrasın. Bununla ilgili çok sayıda ayet var Kur'an-ı Kerim'de bunu açıklayan. Tabi hikmet tamamen kaybolup Kur'an herkesin kafasına göre sanki babalarının şeyi malıymış gibi istedikleri tarafa çektikleri bir kitap olup efendim bana göre şöyle sana göre şöyle diyenler birer mezhep imamı olarak insanlara anlatılıp birisi helal birisi haram böyle her şey alt üst olduğu zaman bu da böyle olacak. Peki şimdi istersen sen şuradan meleklerin özellikleriyle ilgili söylenenlerden bir oku. Bakın görüyor musunuz? Hiçbir kitapta vahyin nasıl geldiğine dair bu ayetleri asla bulamazsınız. Ama ne kadar mükemmel anlatıyor. Önce nebi inanacak. Geliyor, vahiy gelince etrafta müthiş bir tedbir alınıyor. Vahiy ona gelince hiçbir şey yapmadan kavruyor. Ayrıntıları öğreniyor. Öğreten de Cebrail, vahiy getiren. Bu ayet şu ayetlerle bağlantılıdır. Onu da diğer ayet. İnşallah özel bir derste onu bütün ayrıntılarıyla anlatacağız. Evet bir oku bakalım. Ne diyor?
28. sayfa. Melekler bir latif ve ruhani, nurani varlıklar olup asıl vasıfları Allah tarafından bilinen ve büyük sahip olan Allah'ın kullarıdır. Meleklerin bir kısmı daima ibadet ve zikirle uğraşır. Bir kısmı da yer ve göklerde pek çok görevlerle meşgul olurlar. Melekler yemekten, içmekten, evlenmekten, doğup doğurmaktan beridirler. Değişik şekillere girmeye kabiliyetleri vardır. Yüce Allah'ın emirlerine asla isyan edemezler. Görevlerini emredildikleri şekilde aynen yaparlar. Kıyamete kadar kutsiyet içinde yaşayıp manevi bir zevk ile vakit geçirirler.
Görevlerini asla ne yaparlar? Günah işlerler mi?
Yüce Allah'ın emirlerine asla isyan etmezler.
Asla isyan etmezler. Peki bak şimdi sen gayet doğru olarak şey ettin. Tevrat'tan, İncil'den iblisin ne olduğunu söyledin.
Baş melek.
Peki Kur'an-ı Kerim'de iblisin ne olduğu söyleniyor? Aynı şekilde melek işte. Allah melekleri emrettim diyor. Adem'e secde edin. Hepsi etti, iblis etmedi. Peki iblis melek olmazsa bu emir onu ilgilendirir mi? Ya siz bunu nasıl söyleyebiliyorsunuz? Nurani varlıklar. Nereden çıkardınız ya? Onlar da cinlerin Allah tarafından görevlendirilmiş olanlarıdır. İşte insanlardan bir kısmı memur, bir kısmı falan. İşte bu görevine göre melek adını alıyor. Zaten Allah elçi olarak kullandığını söylüyor. Efendim melekler asla isyan etmezler. Deliliniz ne? Tutarlar delil olarak şeyle ilgili, cehennem melekleriyle ilgili ayetleri alırlar. Ya kardeşim cehennemde imtihan mı var? İmtihan bitmiş. Bak şu ayeti delil alırlar. Efendim, ya eyyühellezine amenu ku enfusekum ve ehlikum nara. Bu şey, Tahrim suresi 6. ayet. Yani 66. sure. Müminler kendinizi ve ailenizi o ateşten koruyun. Ve kuduen nas vel hicara, yakıtı insan, yani tutuşturucu insan ve taşlar olan, insanlar ve taş olan. Aleyha melaiketun, onun üzerinde görevli melekler var. Tabi melek Allah'ın görevlendirdiği olduğu için ahirette nasıl görevlendiriyor? Tabi o kendisi bilir ama burada orada görevlilerden bahsediyor. Gıladun şidadun, böyle sağlam ve çok böyle görevlerine titiz olan melekler var. La yasunallaha ma amarahum. Allah'ın onlara verdiği hiçbir emre karşı çıkmazlar. Kim burası? Orası imtihan mı? İmtihan yeri mi ahiret? He? Ondan sonra ve yefalune ma yumerun, emredildikleri şeyi yaparlar. Şimdi cehennemdeki meleklerle ilgili ayeti alırlar. İşte burada buna delil alırlar. Ya bu ne Allah aşkına ya? Siz hangi dinin hocasısınız? Ondan sonra bakın şimdi az önce mukarreb melekler diye şey yaptı Vedat, Tevrat'ta geçen. Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor. Şimdi bakın iblisi Allah kovdu. Görev yerinden kovdu. Çık oradan dedi. Burada büyüklenmeye hakkın yok dedi. Çok sayıda ayette var. İblis ne dedi? Ne yaptı? Hani secde etmeyince Allah ona sordu. Niye secde etmedi? Ben daha hayırlıyım dedi. Hani baş melek ya. Bana yakışır mı? Baş melek Kur'an-ı Kerim'de geçmiyor da Tevrat'taki ifadeye göre söylüyorum. Ve direndi. O zaman da görevinden kovuldu. Allah kovdu onu. Çık buradan da bu dedi. Peki, bak, büyüklenme ve direnme. İki şey. Allah'a karşı direniyor ve büyükleniyor. Kime karşı büyüklenmiş oluyor? Allah'a karşı. Emri veren Allah. Bakın, Nisa suresinin 172 ve 173. ayetleri, 4. sure. Dikkatle okuyun bakın. Diyor ki Allah-u Teala, burada hem insandan hem cinlerden en üst örneği veriyor. Diyor ki, لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ اَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلّٰهِ. Mesih, yani İsa Aleyhisselam, İsa'yı Tanrı yapıyorlar ya, İsa Aleyhisselam Allah'a kul olmaktan olmaya burun kıvırmaz, yani uzaklaşmaz, uzak durmaz. Peki başka? Velel melaiketul mukarrabun, mukarrab melekler de öyle. Yani Allah'ın böyle üst görevler verdiği melekler de öyle. Azrail'de, şeyde. Peki onlardan bir tanesi de neydi? İblisçi değil mi? Bak şimdi dikkat edin ayete. Peki ve men yestenkif an ibadetihi. Kim Allah'a kul olmaktan istinkaf eder, burun kıvırırsa. Ve yestekbir, kendini büyük görürse. Bunlar kim? İsa ve mukarreb melek örneğiyle değil mi? فَسَيَحْشُرُهُمْ اِلَيْهِ جَمِيًا. Allah onları kendi huzuruna çıkaracaktır. فَاَمَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمْلُوا الصَّالِحَاتِ. İnsanlar ve cinlerden. Tekrar ediyorum. Melekler cinlerin Allah tarafından görevlendirilmiş olanlarıdır. Onlar da ateşten yaratılmışlardır.
Biz insanlar da çamurdan yaratılmışız. Ve onlar da saf ateş değil, zehirli ateş. Yani içinde su olan ateş. Biz de içinde su olan topraktan yaratılmışızdır. Çamur yani. Çünkü canlılar, bütün canlılar sudan yaratıldı diyor ya Allah-u Teala. Onlar da canlılar. Onlar da doğar, büyür, ölürler. Ölümsüz değillerdir. Burada şey yapıyorlar. Ölümsüz olsalardı İblis Cenab-ı Hakk'a der miydi ki ya Rabbi bana kıyamete kadar süre tanı, onlardan olanlardan, sen de onlar, o süre tanınanlardansın dedi. Hepsine süre tanınmıyor. Neyse ondan sonra diyor ki ondan sonra فَمَّلَّذ۪ينَ عَمِلُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ اُجُورَهُمْ. Allah'a inanıp güvenen ve iyi işler yapanlar var ya, onların ücretlerini Allah tas tamam verir ve يَزِيدُوا مِنْ فَضْلِهِ, kendi ikramından da ilavede bulunur. Yani cennette hiçbir nimeti biz bu dünyada hiç çalışmamızı hak edecek durumda değiliz ki, Allah'ın ikramı oluyor. Ama arkasından ne diyor? Bakın. Bunlar müminler değil mi? Kafirlerin genel tanımını yapıyor. وَاَمَّا الَّذ۪ينَ اسْتَنْكَهُوا وَاسْتَكْبَرُوا. Yani böyle burun kıvıran kendini büyük sayan, hadi namaz kıl, kılarız, kılarız. Öyle mi? Görürsün ahirette. Şunu yapma, ya efendim, öyle mi? Peki görürsün sen ahirette. Böyle burun kıvıran ve kendisini büyük sayanlar var ya, فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا اَل۪يمًا. Onları acıklı bir şekilde azaplandırır. وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَلِيًا وَلَا نَصِيرًا. Allah ile aralarına gelecek ne bir dost ne de yardımcı bulabilirler. Kim örnek verdi bunu Allah? İsa aleyhisselam ve mukarreb melekleri örnek verdi değil mi? Peki onlardan herhangi birisi iblisin işlediği suçu işlese, peki Allah, İsa aleyhisselam şey miymiş, korunmuş mu? Korunmuş olsa Allah böyle bir örnek verir mi? Meleklerin hangisi korunmuş? Günah işlemezler diye. Ya siz ne biçim bir şeysiniz? Hem inanç esaslarını şey yap. Hiç bu ayetleri görmüyor musunuz? Ve daha başka ayetler de var ama vakit iyice daraldığı için onlardan bahsetmeyeceğim. Peki son olarak, peki melekler yanlış şey yapmazlar dedi değil mi? Peki kardeşim, şimdi siz şu ayetlere bu manayı nasıl veriyorsunuz? Ya istersen şu 102'yi sen bir oku. 102. ayeti. Bakara suresi. Az önce Vedat kısmen değindi de olsun, biraz şey yapalım.
Süleyman'ın hükümranlığı hakkında şeytanların uydurdukları yalanların ardına düştüler. Oysa Süleyman küfre girmedi, fakat şeytanlar insanlara sihri ve Babil'deki Harut ve Marut adlı iki meleğe ilham edilen sihri öğretmek suretiyle küfre girdiler.
Bak, iki meleğe
ilham edilen sihir.
Onu öğrenince kafir oldular. Melekler ne yaptı insanlara? Sihir öğretti, öyle mi? Babil'deki iki tane melek sihir öğretti. Ya hani siz ne diyordunuz da burada ne demişlerdi? Ya bu sizin işte, sizin tefsirlerinizde böyle, sizin meallerinizde böyle. Bu ne biçim kafadır ya? Sihir öğretmek için gelmiş. Allah-u Teala sihir, bak ne diyor Allah-u Teala, ne diyor? Hicr suresinin 8. ayetinde مَا نُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ اِلَّا بِالْحَقِّ. Melekleri sadece gerçek bir görevle indiririz. وَمَا كَانُ اِذَنْ مُنْظَرِينَ. O zaman o geldiği zaman karşı tarafa süre tanınmaz. Peki melek kimmiş? Babil'de oturmuş bir insan gibi herkese şey yapıyor. Ne demek ya insan? Bir de şey, sihir öğretiyor ya. Böyle bir şey olur mu Allah aşkına? Bu ne ya? Peki sonra Allah-u Teala sihir için ne diyor? Bakın Araf suresinde 118. ayet. Hatta ondan önceki ayetlerden şey yapalım. Dediler ki hani Musa Aleyhisselam'ın karşısına sihirbazlar çıktı ya, sen sihir yapıyorsun dediler. Sihirbazlar diyor ki Musa, önce sen mi atacaksın yoksa biz mi atacağız? Musa Aleyhisselam dedi ki hadi siz atın dedi. Ve insanların gözlerini büyülediler. Çünkü çok bir tefsirde var, o sıvının içerisine şey koymuşlar, civa koymuşlar. Sıcakta hareket edince Millet de yılan görmek için geliyor, kıvranınca ha işte bunlar da yılan. Musa, Allahü Teala Musa Aleyhisselam'a diyor ki herkes korktu. Büyük bir sihir yaptılar diyor. Bak büyük sihir diyen Allah. Büyük bir sihir yaptılar. Peki Musa'ya dedi ki sen de DNA'nı at. Atınca onların hepsini yuttu. İçine sıvı konmuş olan şey herhangi bir şey yutabilir mi? Yutunca sihirbazlar bunun sihir olmadığını hemen anladılar. Ama seyirciler anlamayabilir. Derler ki bu daha büyük sihirbazmış. Onlar hemen anlar çünkü kendilerinki oyun. Gerçek tarafı yok ki. Allah ne diyor burada? Fevekal hakku. Gerçek ortaya çıktı. Ve betale ma kanu yamelun. Onların yaptıkları da batıl olduğu ortaya çıktı. E peki melekler batıl için gelirler mi? Ya siz bu ayete bu manayı nasıl verirsiniz Allah aşkına? Adim meşeyde. Kardeşim burada bak ayetin başında ne diyor Allahü Teala? Şeylerde 101. ayette bu şeylerin diyor ki Yahudiler Allah'ın kitabını geri atıp neye uydular? Şeytanların Süleyman'ın hakimiyeti konusunda uydurdukları şeye uydular. Bir de Babil'de olan bir takım şeyler var. O Habil ve şey Harut ve Marut melek değil, melik. İki melik. Yani ne? Bu adamlar şehzade. İktidara gelmemesileri için oynanan oyunlar var bunlara. Bunlar kendilerine oynanan oyunları anlatıyor. Tabii bu bir sihir. Sihir oyun işte. Görüntüye bakıyorsunuz çok güzel ama altında başka şeyler var. Anlatırken de diyor ki bakın biz yandık siz yanmayın diyorlar. Millete anlatırken. Ya siz bunlara melek nasıl diyebiliyorsunuz? Ama derler. Ve bu dediğim tefsirlerde var. Az önce yok demiştim ama bu var. Ya bakın işte kardeşim Kur'an'ın bütünlüğüne bir baksanıza Allah aşkına ya. Hem burada diyorsunuz ki efendim melekler asla yanlış bir şey yapmaz. Hem peki bu ne oluyor? Sihir öğretiyorlar insana. Allah'ın batıl dediği şeyi öğretiyorlar. Öyle mi? Neyse. Bu kadar çok yanlışları var ki ama bak görüyor musunuz? Meleklere iman dedik. Ama evet meleklere iman son derece önemli ama hangi konuya el atıyorsak her derste bu cümlelerle dersi bitirmek mecburiyetinde kalıyoruz ve inanın ben gerçekten çok üzülüyorum. Yani belki bazıları zanneder ki bundan zevk asla. Yani o bulduğumuz hiçbir, şimdi bu arkadaşlarımızın hepsi de şahittir. Bulduğumuz hiçbir yanlış bizi mutlu etmiyor. Üzüyoruz, üzülüyoruz. Ya niye böyle yapmışlar asırlarca? Niye bu Kur'an-ı Kerim bütünlüğüne bir bakmamışlar? E şimdi sen burada iman esası diye öğretiyorsun. Allah aşkına ya bu ne oluyor ya? Onun için her şeyimizi A'dan Z'ye yenileme mecburiyetindeyiz. Yine her defasında şunu söylüyoruz. Siz ya millet deist oluyor diyorsunuz. Ya önce siz bir Müslüman olun da. Bakın bir şey daha söylemek zorundayım. Vakit geçiyor ama olsun. Büyük Larousse ansiklopedisi var. Onun yazarlarındanım ben de. 1980'li yıl 12 Eylül ihtilalinden sonra yazılmaya başlandı. Böyle ateistlerin olduğu bir yerde İnsanların ateist dediği İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde bir hoca beni tavsiye etmiş onlara. Ama ben o şahsın ateist olmadığını, imanlı birisi olduğunu, kendisiyle çok özel görüşmelerimiz olduğu için gayet iyi biliyorum. Şimdi ve cenaze namazını da ben kıldırdım. İsmet Sungur Bey, Allah rahmet eylesin. Beraber de bir insan hayvan hakları diye bir kitap yazmıştık onunla. Her hafta hukuk fakültesine giderdim. Onun kürsüsünde diğer hukukçularla sohbet ederdik. Şeyde böyle karşılaştırmalar yapardık İslam hukukuyla. O beni tavsiye etmiş. Gittim. Adnan Benk vardı. O da öldü. Şeyin genel yayın yönetmeni. Ben istemiyorum ama pek gideyim dedim. Çünkü İstanbul Müftülüğü'nde fetvayla sorumluyum, doktora yapıyorum. O kadar yoğunum ki. Şimdi dedim ki ya ben yapamam, kusura bakmayın dedim. Ama tabii İsmet Sungur Bey'i üzmemek için gitmiştim oraya. Adnan Benk bana Büyük Larus Ansiklopedisini getirdi. Orada dedi ki, Turan Dursun'un Melek Maddesini okudu bana. O yazmış Turan Dursun. Demiş ki orada çok tanrılı dinlerdeki ilah Müslümanlara melek olarak geçmiştir. Yani Müslümanlar o ilahlara melek diyormuş. Dedi ki bak sen yazmazsan bu adama yazdıracağım. Ve ona da epeyce bir hakaret etti yanımda. Ben de mecbur kaldım ve dini maddelerini yazdım ondan sonra. Şimdi bakın bir de İslam ansiklopedisinde Yahya ver onu. İslam ansiklopedisinde melek nasıl anlatılıyor? O gün Turan Dursun'un yazdıklarına rahmet okutacak şekilde melek anlatılıyor. Bir okur musun o altı çizili kısımları sadece?
Altı çizili yok.
Veya sen şey yaptın, sen çizeyim.
Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam gibi vahye dayanan dinlerde Tanrı ile insan arasındaki mesafe vurgulanarak ilişki kurma fonksiyonu meleklere yüklenmiştir.
Bak, Tanrı ile insan arasında mesafe varmış. Nerede var? Allah demiyor mu ben size sinir uçlarınızdan daha yakınım? Araya mesafe koyduğun zaman ne oluyor? Allah bunu şirk olarak tanımlıyor. O zaman ne oldu? Devam et.
İnsanla tanrılar arasındaki mesafeyi daha da azaltan politeist dinler.
Politeist dedikleri neler?
Putperestler.
Putperestler. Putperestler insanla Allah arasındaki mesafeyi daha da azaltıyormuş. Daha iyi yani onlar. Haşa, tövbe estağfurullah.
Kitabi dinlerde meleklere yüklenen fonksiyonu beşeri varlıklar olarak tasvir ettikleri ilahlara vermişler.
Hadi buyur. Bak Kur'an-ı Kerim'in melek dediğine şey ne demiş? Müşrikler ne diyormuş?
İlah.
İlah diyormuş. Ama aynı şey. Ne oldu? Ne oldu? Bak daha kötü değil mi? Bak, bu İslam ansiklopedisi. Devam et.
Monistik dinlerde ise insanla Tanrı arasında mesafe bulunmadığı için melek türü aracıların rolü iyice azaltılmıştır.
Melek türü aracıların rolü evet,
monistik dedi de bu vahdeti vücutçular.
Monistik dediler de işte vahdeti vücutçu yani herkesin Tanrı sayıldığı bir dinmiş. Ya Allah rızası için bunun neresi doğru? Ama o İslam ansiklopedisinde, melek maddesinde yazan kişinin de adını söylemeyeceğim. Gidin bakın. Çünkü bugün çok çok meşhur bir adam. Süper meşhur. Gidin bakın. Kendiniz görün. Defalarca burada söyledik bir düzeltin. Baktım şey girmeden önce İslam ansiklopedisinin sitesine girdim. Bakayım bir işaret var mı? Yok. Hiç kusura bakmayın. Sizi asla affetmem. Hiç kusura bakmayın. Ne makamınıza bakarız, ne mevkinize, ne şuna, ne buna. Biz sadece Allah'a kul oluruz. Doğru dürüst hareket edin. İslam ansiklopedisi bu yanlışlarla dolu. Çok güzel maddeler de var. Onun da hakkını yemeyelim. Ama bunları temizlemeleri lazım. Peki Allah yardımcımız olsun. Cenab-ı Hak rızasını ayırmasın.